Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye temsilciliğinin hazırladığı Yeni Ufuklar programıyla karşınızdayız. Ben Faik Uyanık. Uzun bir yaz tatilinden sonra 51. kez sizlerle beraberiz. Bu bölümde kadınların iş hayatında üst düzey temsili konusunu ele alacağız. Kadınların yönetici olmaları acaba neleri değiştirebilir ve bu durumun önündeki engeller nelerdir diye soracağız konuklarımıza. Angikat'tan Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği'nden Başkan Sayın Devrim Erol bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Türkiye'de cinsiyet eşitliği için elverişli ortamın oluşturulması ortak programı yöneticisi Neşe Çakır da bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Öncelikle ben hemen Devrim Erol'a sormak istiyorum. Türkiye'de kadınların yönetici olmalarının önündeki en büyük engeller nedir?
Cevap veriyorum. Bir, kendileri. Şimdi tabii ki yönetici olmaya ilk önce hevesli olmak lazım, arzulu olmak lazım. Bu bir ezber bozma işi. Türkiye'de gerek kamuda gerek özel işletmelerde özellikle kadınların emek yoğun olduğu iş kollarında bile yönetime doğru gidildiğinde sayıların sıkça önemli bir şekilde azaldığını ve yönetim kadrolarına çok az kadının ulaştığını.
Kamu ve özel sektör arasında bir fark var mı manzaraya bakıldığında?
Gayet tabii çok büyük fark var. Bir defa dinamikleri farklı her şeyden önce. Kamuda bir seçim, bir atama söz konusu. Diyeceksiniz ki özel sektörde de böyle bir şey söz konusu. Bir defa şimdi altını çizmek istiyorum. Biz girişimci iş kadınlarından bahsetmiyoruz. Yani işini kurmuş kadınlardan bahsetmiyoruz. Çünkü zaten kadın kendi işini kurduğu zaman otomatik olarak işinin sahibi kadın oluyor.
Belli bir işletmenin içinde üst düzeye gelmiş kadınlardan
söz ediyoruz. Evet, profesyonel kadınlardan bahsediyoruz. Profesyonellik gerek özel sektörde olabilir, gerek kamu sektöründe olabilir. Biz bu kadınlardan bahsediyoruz. Türkiye'de örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nda veya Sağlık Bakanlığı'nda daha çok kadın çalışır. İşin naturasından, doğasından dolayı işte öğretmenler, hemşireler, hasta bakıcılar vesaire anlamında. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'na baktığınızda öğretmenlerin %50'den fazlası, neredeyse %70'i kadınken okul müdürlerine baktığınızda bu oranın tek rakamlı hanelerde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Şimdi burada bir tercih mi söz konusudur veya kadının da tercihi acaba yönetici olmak konusunda nedir? Çünkü kızlarımıza hep aman kızım sen öğretmen ol çünkü işte tatili uzun vesaire gibi yönlendirmelerle çocuk aile içinden çıkıyorsa daha sonra okulda yönetici olma tecrübesine geldiği zaman da işte o öğretilerini geri çağırarak tamam ya ben işte yönetici olursam full mesai çalışmak zorunda kalırım dolayısıyla tatillerimi kullanamam gibi bir algıyla.
Bu söylediklerinizin pek çoğu aslında sadece Türkiye için de geçerli olan şeyler değil. Pek çok benzer ülke için de geçerli olan durumlar değil mi? Bakıyor musunuz global ölçekte Türkiye'nin durumuna?
Global ölçekte Türkiye'nin durumuna hem ben bakıyorum hem bütün dünya bakıyor. Davos çıktılarına bakarsanız orada kadın erkek eşitliğindeki kategorizasyonda Türkiye tehlike sınırındaki 10 ülke içerisinde yani 136 ülkeden 125. sırada filan. Sosyal kalkınma bakımından bu değerlere bakarak sosyal kalkınmayı değerlendirirsek baktığımızda 125. hiçbir kalkınma, genel kalkınmadan bahsediyorum, toplam kaliteden bahsediyorum yani. Bir ekonomik kalkınma tek başına hiçbir şey ifade etmez. İllaki sosyal gelişimle desteklenmesi lazım.
Tabii biz bu programda tekrar altını çizmekte fayda var. Çalışan kadınların toplam çalışanların içindeki oranına bakmıyoruz. Bir ölçüde üst düzey yönetime gelebilmiş olanlara bakıyoruz. Onun altını çizdikten sonra birkaç rakam vereceğim. Büyükelçilerin %40'ı kadın Türkiye'de son kararnameyle. 27 kadın kaymakam var. Bir kadın vali var sadece tüm Türkiye'de bakıldığında. Kadın istihdamına baktığımız zamansa yöneticilerin dışında %20'ler 24'ler seviyesindeyken hedef 10 sene içinde 38'e çıkarmak %50'den bahsetmiyoruz bile. 113 dekan, 10 rektör kadın Türkiye'de ki 200'e yakın üniversite arasında 10'unda sadece bir kadının rektör olduğunu görüyoruz. Ve üst düzeyde akademisyenlere baktığımız zaman da profesörlerin oranına baktığımız zaman da %27 tüm akademisyenlerin içinde profesörlerin arasında kadınların oranı. Kamudaki güçlükler neler? Özel sektördeki güçlükler neler? Aralarında çok büyük fark var mı sizce?
Şimdi aslında toplumların sağlıklı gelişimi için üremek diye bir doğal gerçek var. Fakat kadının hamileliği ve doğumu hem özel sektörde hem kamuda bir biçimde cezalandırılıyor. Yani ama en doğal işlevi kadının bu. Sanki çocuk büyütmek sadece kadının görevi gibi algılanıyor. Bu en önemli bariyerlerden bir tanesi. Yani bir toplumsal sıkıntılar var. Yani geleneksel sıkıntılar var. Bir de iş yerindeki sıkıntılar vardı. İşveren dolayısıyla kadını zaman zaman iş hayatından kopan, bir yıl, iki yıl kopan bir çalışan olarak algılıyor. Ve bunu tolere etmiyor. Tolere etmek de istemiyor. Bu son derece önemli bir şey. Bir de işte erkek işi kadın işi diye hala ezberlenmiş ön yargılar var. O nedenle kadını bazı noktalarda, bazı seviyelere kadar getirip oralarda tutmak gibi bir şey var, algı var, bir alışkanlık var. Bir de şöyle düşünün lütfen. Zaten o kadar az çok üst düzey kadın yönetici var ki, dolayısıyla kadın yerine empati yapan, kadın hakları için çalışan yukarıda yönetici, karar verme seviyesindeki yönetici az. Ben çok somut bir örnek vermek istiyorum. Geçen hükümette Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu olmasaydı, yani bir kadın olmasaydı, asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Milli Eğitim Bakanı müsteşarı bir kadın olmazdı. Ve bundan dolayı da bakanın görevi bitti. Müsteşar da görevden ayrıldı etik olarak. Görünür olduğu için müsteşarlığı, onu görünür hale, daha çok görünür hale getirdi. Şu anda Yalova Valimiz eski Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı. Bunların domino etkisi var. Çok
şimdi
önemli.
Siz programa katılmadan önce biz Twitter üzerinden sorduk bizi takip edenlere sorunuz var mı Devrim Hanım'a diye. Hasan Saçlı adlı bir takipçimiz. Bir kadın yönetici görmedim ki işine duygularını, kaprislerini katarak yanındakileri de eziyet etmeyen bir kişi olsun demiş. Dolayısıyla kadınlar üst düzeye geldiğinde acaba onlardan mucizeler yaratmasın bekleniyor acaba?
Ben mühendisim, onun için rakamlarla konuşalım. Erkekten bir bekleniyorsa kadından 10 bekleniyor. Bir defa böyle bir durum var. Bir de bu galiba biraz sosyolojik, biraz da psikolojik bir konu. Yani erkeğin işte disiplinli, takipçi, kural koyucu bir yönetici olarak çalışması erkek tanımının içinden geldiği için kabul edilebilir. Ama aynı biçimde bir kadının çalışması kaprisli, ezici, hırslı, agresif oluyor. Neden? Çünkü kadının toplumdaki genel algısı anaç, yumuşak, okşayan, seven, sürekli idare eden, değil mi? Baba idare etmez, anne idare eder evde. Böyle tavizkar, ara bulucu bir durumu var. Bu algılarla, bu gözlüklerle bakıldığında da yorumlar işte böyle oluyor. Tam tersi de, yani eğer kadın yumuşak, sevecen, idare eder bir yönetici olduğunda da adı beceriksize çıkıyor. Erkekte aynı yönetim biçimleri ne kadar uzlaşmacı, ne kadar işbirlikçi olarak algılanıyor.
Şimdi Devrim Hanım, bu noktada ben Neşe Hanım'a dönmek istiyorum. Türkiye'de cinsiyet eşitliği için elverişli ortamın oluşturulması ortak programının başında Neşe Hanım. Neşe Hanım, siz bu programı, bu çalışmayı elbette pek çok sivil toplum kuruluşunu da dahil ederek yapmaya çalışıyorsunuz ama bunun başında bazı Birleşmiş Milletler kuruluşları var. Hem bundan bahsedelim hem de sizin programınızın hedefinden biraz söz etmek istiyoruz.
Türkiye'de cinsiyet eşitliği için elverişli ortamın oluşturulması programı geçen yıl ortalarından bu yana devam ediyor. Programın ortakları Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler Kadın Ajansı, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Program aslında Devrim Hanım'ın çok spesifik olarak bahsettiği konuları da içine alacak şekilde cinsiyet eşitliği için bir mekanizmanın işleyen, efektif, etkili bir mekanizmanın oluşturulmasını amaçlıyor. Bu mekanizma nedir? Cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizması dediğimiz zaman bir ayağında yasama, yani Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi, diğer ayağında da uygulama olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Tabii sadece bu SEDAV'ın tanımladığı kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi uluslararası sözleşmesine göre bu iki temel ayak üzerinde yine ulusal düzeyde diğer bakanlıkların görevleri var. Sivil toplum kuruluşlarının bu yapıyla organik bağları var. Ve yerel ölçekte de yine valilikler bünyesinde, belediyeler bünyesinde oluşturmuş eşitlik birimleri, kent konseyleri,
çok ortaklı, çok yere yayılmış olan bir programdan söz ediyoruz burada.
Temsilcileri de bu yapının içinde.
Şimdi siz Angikat'la Ekim ayının ortalarında, Devrim Hanım'ın başında olduğu bu dernekte Ekim ayının ortalarında bir toplantı düzenlediniz, uluslararası ve kadının üst düzeyde temsili konusuna odaklanan bir toplantıydı bu. Onun altını çizelim. Buradan çıkan sonucu da vurgulayarak aslında kapatmak istiyorum ben programı.
Burada çok önemli olan bir nokta şu: kadının bütün karar verme mekanizmalarında, bütün alanlarda temsil edilmesi. Yani kadının karar verme mekanizması dediğimiz üst yönetimde, kamuda olur, özel sektörde olur, sivil toplum kuruluşlarında olur, akademide olur, her yerde olur. Her alanda karar verme mekanizmasında kadının yer alması.
Şimdi çok kapsamlı bir konferansı. Angi Kat'la birlikte düzenlediğiniz konferans. Son olarak Devrim Hanım'a sorayım. 44-45 maddelik çok uzun bir yapılacak işler listesi var. Buna bakıldığı zaman Türkiye özelinde konuşalım. Çok gidilecek yol var mı, yoksa o kadar da kötü değil mi Türkiye'nin vaziyeti?
Tabii ki çok gidilecek yol var. Bunlar bizi hayatta tutan, besleyen meseleler. Yani bu meseleler olmasa bizim de varlığımıza gerek yok. Bir tane izleme komitesi kurmaya karar verdik bir defa. Bu çok önemli bir şey. UNDP, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve biz dernek olarak bir izleme komitesi kurup alınan kararları bir defa hayata geçirmek üzere aksiyon oluşturacağız, strateji oluşturacağız ve bunları ilgili birimlerde takipçisi olacağız, realizasyon için uğraşacağız. Özellikle kadın yoğun bakanlıklara yönelik bir çalışma planı yapacağız. Örneğin ne bileyim Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı'nda müsteşar yardımcıları bile kadın değil. En azından bu konuda bir lobi çalışması yapacağız. Daha spesifik yapacağımız işler var. Kadının yönetici olmaya aday olması, kendisini yetiştirmesi için eğitim programları, mentörlük, koçluk programları yapacağız öncelikle. Yani ilk önce kadının kendi kabuğunu yırtması lazım. Kendine özgüveninin artması lazım. Bir de toplumda kadının algısı var. Yani o algıyı da değiştirmek lazım. Onu da konuştuk açıkçası. Çok başarılı olmuş kamuda ve özelde kadın yöneticiler var. Medya ile işbirliği yapıp bunların mutlaka görünür hale gelmesi lazım. Yani ben kadınım, işte şu kadar trilyonluk bir bütçeyi yönetiyorum ama çocuğum da var, ama ailem de var. Çünkü toplumda şöyle bir algı var. Yani kadın şöyle bir demir lady olursa, çok başarılı olursa işte genellikle bekar alıyor, genellikle çocuğu olmuyor veya ayrılmış oluyor filan. Yani bunların hepsi olabilir. Tamam, burada bir sorun yok. Ama toplumun yapısına uygun son derece başarılı örnekler var. Bunları da ortaya çıkarmak ve insanların gözlerine sokmak lazım. Yani ya istiklal ya ölüm değil. Hepsi birlikte olabilir. Bir araya yol var.
Kadın temsili etiketiyle Twitter üzerinden bu tartışmaya katılabileceğinizi vurgulayalım. Ben baktığım zaman sizin tavsiyelerinize bu Ekim ayında yapılan konferansta iş rotasyonları var. Kadın kotaları tartışılmış vaziyette, esnek çalışma var. Kadınlara daha cesur olmayı öğretmek var. 44-45 tane tavsiye var ki bunları yarından biri olmaz nokta .com adresi üzerinden izleyebileceğinizi vurgulayalım. Angika'da angikad.org.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. UNDP'nin adresini biliyorsunuz, undp.org.tr. Konuklarımız Angi Kat Girişimci İş Kadınları Destekleme Derneği Başkanı Devrim Erol ve Türkiye'de cinsiyet eşitliği için elverişli ortamın oluşturulması ortak programı yöneticisi Neşe Çakır'dı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı Yeni Ufukların da bu bölümünün sonuna gelmiş oluyoruz. Sezonun programıydı bu. Programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İLEF'te hazırladık. Programımızı FM bandında ve internette Açık Radyo'dan, yayın ağımızdaki üniversite radyolarından, podcast formatında iTunes üzerinden, ayrıca undp.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.